Ayrım 5.
Ama hekimliği büyü törenleriyle ya da dinsel törenlerle birleştirenler, sanatlarını genellikle özel bir süreç yoluyla ya gösterme ya da talim etme yoluyla kazanırlar. Ve Malezya'da böylesine bilgilerin elde edilebilmesi için öteden beri bunların satın alma zorunluluğu vardır. Mediko-büyüsel ya da mediko-dinsel sanatın herhangi bir dalında tam bir bilgi sahibi olabilmek için paranın öğrenciden öğretmene geçmesi şarttır. Yoksa tam bilgi elde edilemez. 1. Dipnot. Rivers. Medicine, Magic and Religion. Sayfa 44. Çok daha önemli büyüsel ya da dinsel iktidarları tek elinde bulunduran ve bunun sonucunda topluluk üzerinde geniş bir iktidar sahibi olan belirli bir ruhban sınıfının yukarıda gösterdiğimiz başlangıçlardan çıkarak nasıl geliştiğini kafada canlandırmak zor değildir. Mısır ve Babil'de rahiple kral karşı karşıya geldiği zaman rahiplerin iktidarı kralların iktidarından baskın çıkardı. Rahipler tanrısız firavun İhnaton'u 2 dipnot Ahnaton'da olabilir. Yendikleri gibi Babil kralı antiklerikal bir eğilim gösterdiği için anlaşıldığına göre Cyrus'un Babil'i fethine yardım da etmişlerdir. Ruhban sınıfı iktidarından tamamıyla özgür bulunuşları bakımından antikitede Yunanistan ve Roma'nın eşi benzeri yoktur. Yunanistan'daki dinsel iktidar başlıca gayipten haber verme törenleri içinde ve özellikle Pinotes'in 3 dipnot gayipten haber veren falcı kadın, özellikle Yunanistan'da Delf tapınağındaki kahine. Trans haline geçerek Apollo tarafından gönderildiği varsayılan yanıtlar verdiği Delf tapınağında toplanırdı. Bununla birlikte daha Herodot zamanında kahinlerin rüşvetle satın alındıkları herkesçe bilinen bir şeydir. Pisistratus, ölüm M.Ö. 527, tarafından sürgün edilen önemli bir Atinalı aile olan Almoenitlerin Pisistratus'un oğullarına karşı rüşvet yoluyla Delf Tapınağı'nın desteğini sağladığını gerek Herodot gerek Aristo aktarmaktadır. Herodot'un anlattıkları çok ilgi çekicidir. Almoenitler eğer Atinalılara inanmak caizse rüşvet olarak Pitones'i kandırmışlar ve İspartalılardan her kim gerek kişisel bir işi gerek devlet işi için gayipten haber almak üzere Pitones'e danışmaya gelirse, Pitones'in bunlara Atinalıları Pisistraitlerin zulmünden kurtarmaları gerektiğini söylemesini sağlamışlardı. Böylece gayipten kendilerine hep aynı yanıtın, Atinalıları kurtarmaları gerektiği yanıtının verildiğini gören Lacedaumanianlar en sonunda dayanamayıp yurttaşları arasında çok sivrilmiş bir kişi olan Aster'in oğlu Anchimolius'u Pisistraitleri sürmekle görevlendirerek hem de Pisistratus ailesine çok sıkı dostluk bağlarıyla bağlı oldukları halde bir ordunun başında Atinalıların üzerine göndermişlerdi. Zira Lacedaumanianlar tanrılarla olan ilişkilerini insanlarla olan ilişkilerinden üstün tutuyorlardı. 1. Dipnot. Rawlinson'ın çevirisi 5. kitap bölüm 63. Anchimolius yenildiği halde tekrar açılan bir seferde yollanan daha büyük bir ordu başarı kazandı ve Anchimoniitlerle öbür sürgünler iktidarı ellerine geçirdiler. Böylelikle de Atinalılar özgürlük dedikleri şeyi yeniden tattılar. Bu öyküde dikkate değer birçok noktalar bulunmaktadır. Herodot siniklikten tamamiyle uzak, sofu bir adamdır. Bu yüzden de gayipten gelen habere kulak verdikleri için Ispartalılardan yanadır. Ne var ki Atina'yı Isparta'ya yeğler. Atina'yı ilgilendiren sorunlarda da Pisistraitlere karşıdır. Bununla birlikte rüşvet veren taraf olarak Atinalıları göstermekte ama gerek başarı kazanan taraf gerek Pitones inançlara karşı geldikleri halde tanrılar tarafından herhangi bir cezaya çarptırılmamaktadır. 1. Dipnot. Herodot, Pitones'in görevini kötüye kullanışına başka bir örnek daha veriyor. 6. kitap bölüm 66. Alşamenoitler Herodot zamanında hala nüfus sahibiydiler. Hatta onların en ünlüleri de Herodot'un çağdaşı Perikles'ti. Aristo, Atina Anayasası üzerine olan kitabında yukarıdaki hususu daha da alçaltıcı bir ışık altında gösterir. Delf Tapınağı M.Ö. 548 yılındaki yangında mahvolmuş, tapınağın yeniden kurulması için Alşamenoitler tarafından bütün Yunanistan'da para toplanmıştı. Arşimonitler Aristo'nun savına göre bu paranın bir bölümünü Pitones'e rüşvet olarak vermişler, geri kalanını tapınağın kurulmasına harcamak için de Pisistratus'un oğlu Hippias'ın iktidardan uzaklaştırılması şartını koşmuşlardı. Apollo'nun onların safına katılışı ise bu yollardan olmuştur. Bu gibi rezaletlere karşın Delf tapınağındaki gayipten haber alma törenlerinin şu ya da bu grup tarafından kontrol altında bulunduruluşu siyasal yönden öylesine önemli bir sorun olarak sürüp gitmiştir ki, bu sorun dinle bağlantısı bakımından kutsal adını alan bir savaşın, kutsal savaşın çıkmasına yol açmıştır. Ama yavaş yavaş herhalde gayipten haber verme kurumunun siyasal kontrole açık bulunduğu olgusunun herkes tarafından iyice anlaşılması, özgür düşüncenin yayılmasında bir etken rolü oynamış ve en sonunda Romalıların kutsal şeylere saygısızlıkta bulunmanın utancını zerre kadar duymaksızın Yunan tapınaklarını soyup sovana çevirmelerini ve bu tapınakların bütün yetkisini ortadan kaldırmalarını mümkün kılmıştır. Cüretkâr kişiler tarafından er geç laik amaçlarla kullanılmak ve böylelikle de iktidarlarının dayandığı saygıyı kaybetmek çoğu dinsel kurumların alın yazısıdır. Greco-Roman dünyasında bu, din orada hiçbir zaman Asya, Afrika ya da Ortaçağ Avrupa'sındaki kadar güçlü olamadığından başka her yerdekinden daha patırtısız, daha çalkantısız gerçekleşmiştir. Bu hususta Yunanistan'la Roma'ya benzeyen biricik ülke Çin'dir. Buraya kadar sadece bilinen hiçbir tarihsel başlangıcı olmaksızın antikitenin karanlıklarından gelen dinler üzerinde durduk. Ne var ki kurucuları bulunan dinler hemen her yerde bunların yerine geçmiştir. Bu kuralın dışında kalan iki önemli din Şinto dini ile Brahmanizm'dir. Antropologların bugünkü ilkel kavimlerde buldukları cinsten çok daha eski dinlerin nereden geldikleri hiç belli değildir. En ilkel kavimlerde daha önce de gördüğümüz gibi kesinlikle ayrılmış bir ruhban sınıfı yoktur. Rahiplik işlevlerinin bu gibi kavimlerde başlangıçta sadece yaşlılara ve tahminen özellikle etki uyandırabilecek yaşlılara ya da bazen büyücülükte ün yapmış kişilere tanınan bir hak olduğu anlaşılıyor. Uygarlığın ilerlemesiyle çoğu ülkelerde rahipler halkın geri kalanlarından gitgide ayrılmaya ve gitgide iktidar kazanmaya başlarlar. Ama bunlar çok eskiden kalma bir geleneğin koruyucuları olarak tutucudurlar. Servet ya da iktidar sahibi olarak da kişisel dine karşı düşmanca ya da kayıtsız bir tutum alma eğilimindedirler. Bunların bütün sistemi er geç, devrimci bir peygamberin ardı sıra gidenler tarafından yerle bir edilir. Bu da İsa ve Muhammed tarihsel yönden bunun en önemli örnekleridir. Bunların iktidarı başlangıçta devrimciydi ama sonra ve yavaş yavaş gelenekselleşti. Bu peygamberler yerleşme süreçleri içinde nominal olarak yıktıkları eski geleneklerin çoğunu genelde özümsemişlerdir. Gerek din yönünden, gerek laik yönden yenilik getirenler, hiç değilse başarıları en uzun sürenler, ellerinden geldiği kadar eski geleneğe başvurmuşlar ve kendi sistemlerindeki yenilik ögelerini bütün güçleriyle en aza indirmeye çalışmışlardır. Bunu başarmak için uygulanan plan, az çok hayal ürünü bir geçmiş icat etmek ve bu geçmişin kurumlarını canlandırmaya çalışıyor görünmektir. İkinci Krallar 22'de bir dipnot, Eski Ahit İkinci Krallar 8-13. Bize rahibin kanun kitabını nasıl bulduğunu ve kralın kavmini nasıl yeniden bu kitabın emirlerine uymaya yönelttiği anlatılıyor. Yeni Ahit peygamberlerin yetkilerine başvurmuştu. Anabaptistler 2 dipnot, çocuk vaftisini reddeden bir Hristiyan mezhebinde olanlar. Yeni Ahit'e başvurdular. İngiliz püritanları laik konularda fetihten önce İngiltere'de var olduğu kabul edilen kurumlara başvurdular. Japonlar milattan sonra 645'te Mikado'nun iktidarını yenilediler. 1868'de ise milattan sonra 655 anayasasını yenilediler. Orta çağlardan ta Brumier 18'e kadar 3 dipnot, Fransız ihtilalinde 9 Ekim 1799 tarihi. Bu tarihte yapılan darbe, sürü ayaklanmalar Roma'nın cumhuriyetçi kurumlarını yeniledi. Napolyon, Şarlemanya İmparatorluğunu yeniledi. Ama bu yenileyiş biraz fazla yapmacıklı olduğundan tumturaklı şeylere önem veren bir çağı bile etkileyemedi. Bunlar tarih sahnesinde yenilik getirmiş en büyük kişilerin bile geleneğin gücüne duydukları saygıyı gösteren rastgele seçilmiş birkaç örnektir sadece. Papazlara ait örgütler içinde tarihte bilinen en kudretli örgüt Katolik Kilisesi olmuştur. Ben bu bölümde papazların iktidarını sadece geleneksel yönü bakımından ele alıyorum. Bundan dolayı kilise iktidarının devrimci olduğu ilk dönem üzerinde şimdilik durmayacağım. Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra kilise, kendi adına bir şans eseri olarak iki geleneğin temsilciliğini yapmak zorunda kaldı. Hristiyanlık geleneğine ek olarak Roma geleneğinin temsilciliğini de üzerine aldı. Barbarların kılıç güçleri vardı. Buna karşılık kilise daha yüksek bir uygarlık ve eğitim düzeyine, kişilerin dışında tutarlı bir amaca, dinsel umutlarla kör inançlardan doğan korkulara dayanma araçlarına ve hepsinden önemlisi bütün Batı Avrupa'yı içine alan biricik örgüte sahipti. Az çok oturmuş Bizans ve Moskova imparatorlukları ile uğraşmak zorunda kalan Yunan kilisesi tamamıyla devletin boyunduruğu altına girdi. Buna karşılık batıda mücadele, çeşitli durumlar göstererek ya reformasyona kadar sürdü ve bugün Almanya, Meksika ve İspanya'da hala sürmektedir. Barbar istilasından sonraki ilk 600 yıl boyunca Batı Kilisesi, İngiltere'de, Fransa'da, Kuzey İtalya ve Hristiyan İspanya'da egemen olan durulmamış, saldırgan Cermen kral ve baronlarıyla eşit koşullar altında ilişkiler kuramadı. Bunun çeşitli nedenleri vardı. Justinian'in İtalya'daki fetihleri bir süre için papalığı bir Bizans kurumu haline getirmiş ve batıdaki etkisini çok azaltmıştı. Kilisenin yüksek orunlarına gelenler birkaç kişi dışında derebeylik aristokrasisi arasından seçiliyor ve bunlar kendi işlerine karışmasından hoşlanmadıkları uzak ve yabancı bir papadan çok derebeylik aristokrasisi ile birleşme eğilimi duyuyorlardı. Kilisenin daha aşağı orunlarına gelenler ise çoğunlukla cahil ve evli kimseler olduklarından kilise uğruna mücadele etmektense arpalıklarının oğullarının eline geçmesi için yollar aramakla uğraşmayı yeğliyorlardı. O çağlarda yolculuk çok zor olduğundan Roma yetkisini uzak krallıklar üzerinde kullanamıyordu. Büyük bir bölgeyi kapsayan ilk etkili yönetim Papa'nın yönetimi değil, bütün çağdaşları tarafından papaya üstün sayılan Şarlemanya yönetimi olmuştur. Bin yılından sonra beklenildiği gibi dünyanın sonunun gelmediği görülünce uygarlık hızla ilerlemeye başladı. İspanya ve Sicilya'da Magriblilerle kurulan temas, skolastik felsefenin yükselişini hızlandırdı. Yüzlerce yıldan beri korsanlık yoluyla sağa sola haraca kesen Normanlar, Fransa ve Sicilya'da çağdaş dünyanın kendilerine öğretebildiği bütün bilgileri edinip, düzensizlik yaratan bir güç olmaktan çıkarak, düzenin ve dinin gücü haline geldiler. Ayrıca fetihlerini meşru kılmak bakımından, Papa'nın yetkisini de kendi çıkarlarına uygun buldular. Kiliseye bağlı İngiltere ilk defa olarak Normanlar yoluyla tamamıyla Roma'nın egemenliği altına girdi. Bu arada gerek Fransa kralı, gerek imparatoru, vassallarını kontrol altına almakta güçlük çekiyorlardı. 7. Gregorius Hildebrand, devlet adamlığı ve amansız enerjisi işte bu koşullar altında papalık iktidarının artması ve ondan sonraki 200 yıl boyunca eksilmeden sürmesi olanağını yarattı. Bu dönem ruhban sınıf iktidarı yönünden üstün bir örnek meydana getirdiği için üzerinde azıcık ayrıntılara girerek duracağım. Papalığın 7. Gregorius'un tahta çıkışıyla 1073 başlayan büyük günleri, 5. Clement'in papalığı Avignon'da kuruluşuna 1306'ya kadar uzanır. Papalık bu dönemdeki utkularını öldürücü silah gücüyle değil, örneğin kör inançlar gibi ruhani silahlar yoluyla kazandı. Bütün bu dönem boyunca papalar, Roma şehrinin kargaşa çıkarmaya eğilimli soyluları tarafından dışarıdan güdülen düzensiz halk yığınları karşısında eli kolu bağlı kalmışlardır. Zira Hristiyanlık dünyasının geri kalan bölümü ne düşünürse düşünsün, Roma papalık orununa hiçbir zaman saygı duymamıştır. Büyük Hildebrand sürgünde ölmekle birlikte iktidar sahibi oldu ve bu iktidarı hükümdarların en büyüklerini bile dize getirmekte kullandı. Canossa 1, Kuzey İtalya'da Reggio Emilia şehri dolaylarında şimdi yıkıntı halinde bulunan bir şato. 1077 tarihinde burada konuk bulunan Papa 7. Gregorius, aforoz ettiği Alman kral ve imparatoru 4. Henrik tarafından ziyaret edilmiş ve imparator burada nedamet getirmiştir. O, sanki siyasal sonuçları bakımından gerçi İmparator 4. Henry'in işine gelmişti. Ama daha sonraki çağlar içinde bir simge oldu. Bismarck, Kulturkampf 1, dipnot, Alman kültür seferberliği sırasında biz Canossa'ya gitmeyeceğiz dedi. Ne var ki bunu söylemekle zamansız böbürlenmiş oluyordu. Aforoz edilmiş bulunan 4. Henrik, tasarılarını gerçekleştirebilmek için Papa'nın affına gereksinme duyuyordu. Gregorius ise nedamet getirmiş birini bağışlamayı geri çevirmemekle birlikte nedamet getirenin kilise ile uzlaşma isteğinin bedeli olarak onu utanılacak bir duruma soktu. Politikacılara bakılırsa insanlar Papa'ya dil uzatabilirlerdi. Ne var ki anahtarların kudretini, 2 dipnot, cennetin kapısını açıp kapamaya yetkisi bulunduğuna işaret anlamında Papa'nın armasına konulmuş olan çift anahtar. Anahtarlar sözcüğüyle papalık orunu anlatılmaktadır. Sadece küfür işlemeyi göze alanlar tartışabiliyor, küfre ise papalıkla mücadelesinin en kızgın döneminde İmparator 2. Frederick 1'e yüz vermiyordu. 7. Gregorius'un papalık orununda bulunduğu süre, kilise reformunun önemli bir döneminin doruğunu oluşturur. Gregorius'a kadar imparator kesin olarak papanın üstündeydi ve papa seçiminde sık sık sonucu etkileyecek biçimde sesini duyururdu. 4. Henry'in babası 3. Henrik, papalık orununu parayla satın aldığı savıyla papa 6. Gregorius'u azletmiş ve onun yerine bir Almanı 2. Clement'i papa yapmıştı. Ne var ki 3. Henry'in kiliseyle bir alıp veremediği yoktu. Tam tersine Henrik, zamanının en gayretli bütün papazlarıyla birlik halinde bulunan koyu dindar bir hükümdardı. Onun desteklediği 7. Gregorius'un da utkuya ulaştırdığı reform hareketi esas bakımından kilisenin feodalizm etkisinde kalma eğilimine karşı yönetilmişti. Bir kural olarak feodal aristokrasiden gelme olan ve kendi yerleri konusunda son derece laik görüşlere sahip bulunan başpiskoposlarla piskoposları, krallar ve soylular o orunları atıyordu. İmparatorlukta imparatordan sonraki en yüksek kişiler eskiden topraklarını yerleri sayesinde ellerinde tutabilen memurlardı. Ne var ki 11. yüzyılın sonlarına doğru bunların yerini varlıkları kalıtım yoluyla babadan oğula geçen soylular almıştı. Kilisede de özellikle manastır sistemine bağlı olmayan papazlar sınıfının alt katmanları arasında da buna benzer bir tehlike vardı. Kilisedeki reformcu grup aynı niteliği taşıyan kutsal şeylerden kâr çıkarma ve odalık tutma, rahiplerin evlenmesine odalık tutma diyorlardı. Günahlarına karşı saldırıya geçti. Bu gruptan olanlar saldırı kampanyasında oldukça büyük bir çaba, cesaret, bağlılık ve dünya işlerine uygun sağduyu gösterdiler. Kutsallıklarıyla sıradan halkın desteğini, konuşma yetenekleriyle de daha önce kendilerine düşman olan cemaatlerin desteğini sağladılar. Örneğin 1058 yılında Milano'da Saint Peter Damian, ruhani zümreyi Roma'nın reformcu kararlarına uymaya çağırdı. Bu çağrı başlangıçta öylesine bir kızgınlık uyandırdı ki Saint Peter Damian'ın yaşamı tehlikeye girdi. Ama en sonunda isteğine ulaştı ve yapılan bir araştırmada Milano'da başpiskopostan en küçüğüne kadar kutsal şeylerden kâr çıkarmayan bir tek papaz bulunmadığı anlaşıldı. Bu papazların hepsi de suçlarını itiraf edip günah çıkarttılar. İlerisi için de bağlılık sözü verdiler. Bu koşullar altında bu papazların mal ve mülkleri ellerinden alınmadı. Ama ileride bu çeşit suçların acımasızca cezalandırılacağı da iyice anlaşılmış oldu. Hildebrand'ı en çok düşündüren sorunlardan biri ruhani zümrenin bekarlığıydı. Hildebrand bunu zorla uygulatmak için papazlar sınıfı dışındaki halk arasından parayla adamlar tuttu. Bu adamlar da papazlarla papazların karılarına karşı sık sık çirkin bir zulme varan suç niteliğinde hareketlere giriştiler. Kampanya doğal olarak tamamıyla başarı kazanmadı. Örneğin İspanya'da bugüne kadar bir başarı sağlanamamıştır. Ama amaçlarından hiç değilse biri, yerel papazlığın kalıtsal hale gelmesini önleyen papaz oğullarının babalarının oruna geçemeyeceği kararıyla gerçekleşmiş oldu. Reform hareketinin en büyük utkularından biri, papa seçimi usulünün 1059 kararıyla değişmez hale getirilişidir. Bu karardan önce, imparator ve Roma halkının iyice belirlenmemiş hakları, sık sık bölünmelere ve seçimlerin tartışmalı olmasına yol açıyordu. Yeni karar uzun bir süre içinde büyük mücadelelerle de olsa papaları seçme hakkını yalnız kardinallere verdi. 11. yüzyılın ikinci yarısını dolduran bu reform hareketi, manastır reislerini, piskoposları, başpiskoposları soylu derebeylerden ayırmayı ve papaların atanmalarında kendilerine de söz hakkı tanınmasını, zira seçimde söz hakkı tanınmadığı zamanlar papalarda orunlarını para yoluyla elde etme eğilimi taşıyorlardı, geniş çapta sağlayabildi. Bu durum, yani ruhban sınıfının derebeylerden ayrılışı, halka hoşnut etti ve kiliseye olan saygılarının artmasına neden oldu. Reform hareketi zorlayıcı yoldan papazların bekar kalmalarını sağlamakla, onları kendi çevreleri dışındaki dünyadan da daha kesin bir biçimde ayırmış ve hiç kuşkusuz iktidar dürtülerini artırmış oldu. Zira birçok örneklerde görüleceği üzere aşırı sofuluk dünyadan ele tek çekme, insanlarda iktidar dürtüsünü arttırır. Yine bu reform hareketi, önde gelen kilise adamlarında geleneksel bozukluktan kâr çıkaranlar dışında herkesin inandığı bir davaya bağlanma aşkı uyandırdı. Bu davayı yürütme aracı olarak da papalık iktidarını büyük çapta arttırdı. Propagandaya dayanan iktidar genellikle, bu örnekte olduğu gibi, başlangıçta büyük bir cesaret ve özgecilik ister. Ama bu nitelikler sayesinde saygı bir kere kazanıldıktan sonra, bu nitelikler bir yana atılabilir ve dünya işlerinde ileri gitmek için doğrudan doğruya bu saygı bir araç olarak kullanılabilir. Sonra zamanla bu saygı azalır ve saygının kazandırdığı üstünlükler de elden gider. Bunun süresi bazen birkaç yıl, bazen de binlerce yıl alır. Ama süreç ve sonuç esasta hep aynıdır. 7. Gregorius hiç de barışsever değildi. Onun vaaz konusu olarak Kitab-ı Mukaddes'te en sevdiği parça şuydu: "Kılıcını kandan esirgeyene lanet olsun. Ne var ki o bunu cismani şeylere fazla değer veren insanlardan vaaz kelamını esirgemenin günah olduğu biçiminde açıklıyordu ki, bu da onun propagandanın gücü konusundaki görüşlerinde ne derece haklı olduğunu ortaya koyar. Papalık koltuğuna oturmuş 1154-1159 biricik İngiliz olan Nicholas Breakspear, papanın teolojik iktidarını az çok değişik biçimde ortaya koyar. Abelard'ın bir dipnot: Peter Abelard, 1079'da Palette'de doğdu, 1142'de Chalon-sur-Saône'da öldü. Fransız filozofu ve teoloğudur. Heloise olan sevgisini ve bu sevginin felaketli sonuçlarını Historia Calamitatum adlı eserinde betimlemiştir. Kendisine sınırsız bir hayranlıkla bağlı olan çömezleri her yerde onun ardı sıra gitmişlerdir. Kendi gücüne sonsuz güveni bulunan Abelard, kendilerinden ders aldığı ünlü hocaların hepsini eleştirmiştir. Trinity'de verdiği vaazlar, Sosun konsülü 1121 tarafından reddedilmiş ve Abelard, St. Gildas Manastırı reisi olarak mutsuz bir dönem geçirdikten sonra Paris'e dönmüştür. Soissons konsülünün kararını Papa da onayladıktan sonra Abelard, bütün umutları kırılmış olarak yaşamının son günlerini Cluny'de geçirmiştir. Dialectica, Sic et Non, De Unitate et Trinitate Divina ve Theologica Christiana adlı eserleri ortaçağ mantığı üzerindedir. Historia Calamitatum adlı eseriyle Heloise mektuplarında üstün bir Latince uslup örneği ortaya koymuştur. Abelard'ın çömezlerinden Brescialı Arnold, toprak sahibi vaizlerin, timar sahibi piskoposların, mülk sahibi keşişlerin dinsel kurtuluşa ulaşamayacakları doktrinini vaaz ediyordu. Bu doktrin hiç kuşkusuz ortodoks bir doktrin değildi. Saint Bernard, bir dipnot: Saint Bernard, Clairvaux'lu Bernard, 1090'da Fontaine-le-Dion'da doğdu, 1153'te Clairvaux'da öldü.